Hac makalesinde hepimiz hacca biraz da ruh ve duygularımızın kirlenmiş olması mülazasıyla gideriz buyuruluyor. İşaret edilen bu kirlenmiş olma mülazasını nasıl anlamalıyız? Bu mülaza ile hac münasebetini lütfeder misiniz?
Estağfurullah. Aslında sadece hac için değil de fakat hac da bir ibadet-i kübra. Mali ve bedeni ibadeti ihtiva etmesi itibariyle bir hususiyeti var. Dün de bir nebze böyle temas edildiği gibi bir mahşer provası olması itibariyle zamanın, mekanın yapılan o ibadete kattığı kutsiyet açısından önem arz ediyor yani. Bazen sadece zamanlar kutsal olur. Mekanda öyle bir şey aranmamalı. Bazen mekan kutsal olur. Mabetler gibi her yerde. Fakat hac dediğimiz hadise, esasen öyle diyelim, hadise çünkü büyük bir hadise. İnsanın arınması hadisesidir. Bu da zaman ve mekanın bir yönüyle birleşik noktasında. Bereketlerinin belki demek, nuraniyetlerinin birleşik noktasında gerçekleştirilen bir ibadeti hususiyedir veya hassedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hep böyle gidip bir hac etme, Kabe'yi tavaf etme iştiyakıyla yaşamıştır. Hudeybiye'de umre maksadıyla gitmişlerdir. O zaman henüz hac farz değildir yani. Daha sonra farz olmuş. Müslümanlar rahat haçlarını eda edecekleri ki ona haccı veda veya bir manada vida da denir yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya veda etmesi, vida derken de orada müfaale babından olması açısından kip itibariyle oradaki kardeşleri veya arkadaşları, ashabı onlarla vedalaşma manasına gelir. Vedalaştığı bir haçtır. Son hutbesini, İslam'ın icmalini orada ifade eder. En son tam anlaşılmamış olabilen şeyler orada gayet net, herkesin anlayabileceği şekilde o hutbede ortaya koyur, irad buyururlar. Evet, Kabe kutsal bir mekandır. Ona yeryüzünde Sidretül Münteha'nın iz düşümü diyoruz. Doktor Zeğlul, Allah uzun ömür ve hayırlı hizmetlere muvaffak kılsın, yeryüzünde ilk defa insanın yaşamasına müsait tahaccür eden yer, sertleşen yer orasıdır der. Demek ki Allah Celle Celaluhu ilk defa orayı yani o Kabe-i Muazzama'yı etrafı çakıl taşlarla bir yönüyle o taşlara kurban olayım ben. Alvar İmamı'nın dediği gibi birisi Mekke'de veya Medine'de itler uyuzluydu. Sus diyor. Ben Medine'nin uyuzlu itine de kurban olayım. Bu gönlünü bir yönüyle o çağlayana salma demektir. Evet, başka kelime bilemediğimden dolayı çakıl taşlar, yalın kayalar diyoruz. Ve o günden bugünü hali öyle. Fakat öyle bir mehabet orada, öyle bir tesir, öyle bir nüfuz kabiliyeti vardır ki hakikaten insan oraya gittiği zaman adeta semavileştiğini hisseder gibi olur. Bu da zamanın esintileriyle olan bir şey. Zamanın esintileri, mekanın esintileriyle, zeminin esintileriyle inzimam edince insanda farklı, çok ciddi bir ruh haleti meydana getirir. Onu söylemek doğru değil ama daha evvel de arz etmiştim. İlk defa 68 senesi benim gibi kabiliyetsiz, duyguları ölmüş bir insan. İnanın bana, orada o mübarek mekanlara girdiğim zaman birdenbire öyle büyüsüne kapıldım ki o andaki hislerim şu oldu. Şu anda Cenab-ı Hak bana cennetin kapılarını açsa fethi orası mı burası mı? Ben burayı tercih ederim dedim. Öyle büyülendim yani. Bu bizim orada iç derinliğimizle, irademizle, mülahazamızın enginliğiyle alakalı değil. Orada o zaman ve mekanın buluşmasıyla alakalı bir şeydir. Bu açıdan da böyle çok ciddi bir yüksek ruh haletiyle Daha doğrusu adeta seyri sülûkü ruhanide kalbi ve ruhi hayat seviyesinde meseleyi ele alma gibi. O seviyede hayat, mülahazalar ele alınıp doğruya gidildiği zaman insan en önemli, üzerinde hiç kir bırakmayacak bir arınma kurnasına, musluğuna gitmiş gibi olur. Allah'ın izni inayetiyle. Ne var ki işte sorunun içinde sizin ifade ettiğiniz gibi, hakikaten mücrim, Hazreti Pir'in 12. notada ifade ettiği gibi, müsi, müsin, efendisinden kaçmış, yer yer günahlara batmış çıkmış, üstünü başını kirletmiş, gözleri kirlerle adeta kapanmış, kulağı kirlerle hakikati duymaz hale gelmiş, dili kirlerden dolayı hakikate tercüman olamaz hale gelmiş. Mülahazalarımızı bu türlü kendimizi sorgulamaya bağlayarak gittiğimiz zaman hakikaten orada öyle bir arınma olur. Fakat hafizanallah böyle o nazari bilgilerle işte bize Kabe, hac, insanın hacı olması, gidip geldikten sonra da hacı olması mülahazalarıyla bazen hissi, beşeri olarak gözler yaşarsa bile, bazı heyecanlar duyulsa bile esas o mesele ruhuyla kavranmış demek değildir. Kavranmış demek değildir. O kalbi ve ruhi hayat seviyesinde seyri sülükü ruhanideki bir hak erinin esas seyahat yapması gibi öyle gidilirse öyle olur yani. Cenab-ı Hakk'a teveccühün mihrabıdır orası. Adeta Cenab-ı Hakk'ın huzurunda ona müteveccihen el pençe divan duruyorsunuz gibi olur. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın huzurunda muvacehede ona müteveccih durduğunuz zaman adeta orada tersine durulur. Öbür tarafta Kabe'ye müteveccih durulur. O tarafta ona sırtını dönmüş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yüzünü dönmüş olursun. Efendim orada da asliyet ve zilliyet meselesini tefrik adını öyle yapılır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mihrab olmada esas değildir. Esas Allah'tır Celle Celaluhu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ki misyonu ve vazifesi itibariyle. Muvacaheden bir yönüyle Kabe'ye ya Rabbi müsaadenizle dönüyorum ben. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'a bir salat selam çakmak istiyorum. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet, bunun enginliğini El-Hüccetü Zehra'da siz benden iyi biliyorsunuz efendim. Oraya meseleyi havale ederek ona göre mütalaya alın. Ancak oraya giderken biraz evvelki mülazalar çerçevesinde kendimizle yüzleşerek gitmemiz lazım. Kusurlarımızı ve kabahatlarımızı nazarı itibara alarak, üzerimizdeki kirleri görerek, gözde, kulakta, dilde, dudakta, elde, ayakta kirleri görerek, yani böylelikle Rabbin huzuruna çıkılmaz yani. Çok ayıp bir şey diyoruz ama fakat arınma yolu olarak bundan başka da bir yol bulmuyoruz, bilmiyoruz. Bulamıyoruz ve bilmiyoruz. Seyyidina Hazreti Ömer'in mülahazasını hatırlatıyor. Bu hadis diye rivayet edilir ama Hazreti Ömer Efendimiz'e aittir. Hasibu enfusekum qabla en tuhasabu. Hesaba çekilmeden evvel, hesap günü gelmeden evvel, gerçekten hayatın hesabını vermekle karşı karşıya kalmadan evvel nefsinizi hesaba çekin diyor yani. Sen şu kadar densiz bir varlıksın. Sende asla hayır yok böyle. Rabbin rahmetinin enginliği olmasa, fazl ve kereminin herkese şumulu olmasa, sen cehennemin gayyasına müstahak bir varlıksın, zavallı filan. Bu mülahazayla gitme. Sultanların huzuruna böyle çıkılır. Kutsi yerler bu türlü mülahazalarla esasen değerlendirilir. Bu değerlendirme derince bir değerlendirmedir. Bu açıdan da esas mesavimizi nazarı itibara alarak gitmemiz lazım ki arınmanın farkına varalım. Hacı unvanını alarak geriye dönme değildir esas. Gönülde, ruhta, sırda esasen hac vazifesini yapma bir yönüyle. Haccın varidatına mazhar olma. Orada duyulabilecek şeyleri duyma, görülebilecek şeyleri görme esasen. Tabiri diğerle orada bir yönüyle ihsan şuuruyla yaşama. Hep böyle her yerde Rabbim bana bakıyor. Belki gözü açık bazı kimseler bir yönüyle hakikaten onu mülahaza ediyor gibi de yani. Bütün eşya ve hadiselerde hep onu okuyor gibi. Bir kitabullah-ı azamdır seraser kainat, hangi harfi yoklasan manası Allah çıkar. Kabe'ye bakarsınız duyduğunuz, algıladığınız şeylerle Orada zat-ı uluhiyeti müşahede ediyor gibi olursunuz. O tepelere baktığınız zaman müşahede ediyor gibi olursunuz. İnsan simasına baktığınız zaman innallaha halaka adem ala suretir rahman. Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyetini orada müşahede, müteali ediyor, heceliyor gibi olursunuz. Bütün eşyada hangi harfi kaldırsam manası Allah çıkar dersiniz. Böyle bir mülahaza ile gidince insan hem arınır hem de donanır yani. Dolu olarak döner. Dolu olarak dönmenin en önemli emaresi de vallahi gittim yani. Hakikaten Kabe'yi ilk defa kudum tavafı yaptım. Sonra Arafat'a, Mina'ya gittim. Orada kaldım bir gece. Sonra Arafat'a çıktım. Arafat'ta akşama kadar kaldım. Döndüm Müzdelife'de. Orada da bir kere daha böyle arınmaya kendimi saldım. O çağlayana saldım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'deki hadis-i şerifinde 5 vakit namazı insanın kapısı önünde akan böyle bir çağlayana benzetir. Orası da insanı arındıran, içine girdiği zaman hemen piru pak eden esasen bir çağlayan gibidir. Namaz da öyle, o da öyle fakat orada ayrı bir hususiyet var. Aslında her ibadetin kendi konumu, kendi vazı itibariyle, Cenab-ı Hakk'ın ona teveccüh itibariyle farklı bir hususiyeti vardır ki onu başka şeylerde aramamak lazım. Efendim bir yönüyle orada arınmış fakat bir yönüyle de dolmuş böyle geriye dönerken de insan kendi kendine şöyle demesi lazım. Böyle deyince olur esasen. Vallahi gittik ama böyle turist gibi dolaştık geldik yani Allah taksiratımızı affeylesin. Çünkü bir insanın hakikaten makbuliyetine böyle kabul olduğuna inancı tam olsa bile orada kendi yaptığı şeyi beğenmek. Böylesi olmaz hakikaten. Çok engin duydum ben bu meseleyi demesi bir yönüyle münafıkça bir mülahaza olur. Dünyevi işlerde de böyledir, uhrevi işlerde de böyledir. Belki aksine yani. Burada böyle bir ibadet yaptık. Ey Rabbim, sen Aliül Alasın, sen Azamsın, sen Ekbersin. Ma abednâke hakka ibadetke ya mabud. Ey yer ve göklerin kendisine ibadet ettiği mabudu mutlak, maksudu bil istihkak. Ben kim kulluk adına sana karşı vazifesini yerine getirmek kim? Sen Allah'sın namütenahi. Ben de bir sıfırım. Sıfır namütenahiye karşı nasıl sorumluluğunu yerine getirir ki? Ma abadnâke hakka ibadetike ya ma'bud. Lebbeyk Allahümme lebbeyk veya elhamdülillah falan diyorsun. Bunları diyorsun bir yönlü. Belki hakikaten kendi dünyandan, cismaniyetinden, fiziki yapından sıyrılıyorsun. Metafizik enginliklere, metafizik enginliklere açılıyorsun. Fakat yine demelisin ki ma hamidnâke hakka hamdike ya mahmud. Ma zekernâke hakka zikrike ya mezkûr. Ma şekernâke hakka şükrike ya meşkûr demelisin. Ma sebbehnâke hakka tesbihke ya subhan. Sen hak ile tesbih edemedik, takdis edemedik. Ey subhan, sen mukaddessin. Yaptığımız şeyler, meleklerin yaptığı şeylerle mukayese edildiği veya o büyük insanların, kamil insanların, enbiyanın, evliyanın, asfiyanın, ebrarın mukarrebinin yaptığı şeyler karşısında mukayese yaptığımız zaman da gayet sönük, projektörlere mukabil mum ışığı gibi bir şey bizimki. Kendine böyle baktığın zaman gerçekten o meseleyi değerlendirmiş olursun. Çünkü onların mükafatı öbür tarafta senin karşına çıkacaktır. Burada övünme şeklinde, kendini beğenme şeklinde, birilerini ifade etme şeklinde o meseleyi almaya, algılamaya kalktığın zaman öbür tarafı karartmış olursun. Dünya işleri de böyledir, ukva işleri de böyledir. Yaptığın şeyi küçük görme. Bu mümince bir tavrın, bir davranışın ifadesidir. Seninki sence bir kulluk. Allah'a yakışan, ona şayeste demek daha uygun. Şayeste kulluğa gelince onun azametiyle mebsude mütenasip olması lazım. Hiç kimse mebsude mütenasip ona karşı kullukta bulunamamıştır. Hiç kimse. İnsanlığın iftihar tablosu onun için ayakları şişinceye kadar ayakta duruyor, namaz kılıyordu. Öyle buyuruyor. Efendim, bu seyri kasetesinde, bu siri de denebilir. Bürde deniyor. Kasete-i bürde başkası bu. Bür'e de diyor bazıları. Fakat galeti meşhur olarak bürde denmiş. Zalemtu sünnete men ahya zalame ila enişteket kademahu zurre min varemi. Ben o zat-ı zişanın sünnetine muhalefet ettim ki o ayakları şişmeden yatmıyordu. Ayşe validemiz, ya Resulallah, Fetih suresinin başındaki ayeti okuyarak inna fetahna leke fethem mübina liyagfire leke Allahu ma teqaddeme min zenbike ve ma teakhar. Allah geçmişte sana günah işletmedi. Öyle sıradan hemen yargılanmış olarak o köprüyü geçtin. Gelecekte de günaha giden kapıları sana kapadı. Sana günah işleme imkanı vermedi. İrade ve meşiyeti ilahi şairi şehrimizin ifadesiyle irade ve meşiyeti ilahi tecellileri demek belki daha sıhhatlıca bir ifade olacaktır. Kollarını makas gibi açtı. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, burası çıkmaz sokak dedi sana. Bu kadar kulluk diyor Ayşe validemiz. Efendimiz'e karşı refetinin, şefkatinin ifadesi. Bu kadar kulluk diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gayet yumuşakça, kendine yakışır, o yakışıklıya yakışır bir üslupla, efela ekunu abden şekura. Bana bu kadar ihsanda ve lütufta bulunan Allah'a karşı ben de şükretmeli değil miyim buyurur. Ona karşı ne kadar kulluk yaparsanız yapınız, ne kadar iki büklüm olursanız olunuz, onun hakkını yerine getiremezsiniz. Siz sizcesini yapmış olursunuz. Oncasına varamazsınız. Meseleyi bu mülahazaya bağladığınız zaman, ne yaparsanız yapın, kendinizi sorguluyorsanız şayet, o işin bir kıymet harbiyesi vardır. Ve kendinize bir yönüyle, böyle bayağı bir insan nazarıyla bakıyorsanız, o zaman hakikaten kendinize doğru bakıyorsunuz. Sikke olarak, tuğru olarak çok güzel, şahane. Ahsen-i takvim. Doğrudan doğruya Allah'ın hususi mührüyle mühürlenmiş bir varlık. Öyle buyuruyor. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ فِي اَحْسَنِ takvim. Kasem olsun. Eskilerin ifadesiyle izzü celalime kasem ederim ki insanı abide bir şahsiyet olarak ahsen-i takvime mazhar kıldım diyor. Ahsen-i takvime mazhar olan insan bir yönüyle kendisine bakması lazım. Bir yönüyle de Allah karşısındaki tavırlarına, durumuna, davranışlarına, muamelelerine, emirlerine, riayetteki hassasiyetine veya hassas olmamasına bakmalı. Efendim, hakikaten Cenab-ı Hakk'ın bu kadar eltafına mazhar birisi bence böyle davranmamalı. Çok daha derin olmalı demeli. Evet. Biraz daha meseleyi aşağıya çekecek olursak, yani mesela fakir gibi, kıtmir gibi insanlar böyle kendilerine bakarken kürsülerde vaaz etmişsiniz, halka bir şey anlatıyor, onların ufkunu değiştiriyor, onları hayvaniyet ve cismaniyetten çıkmaya çağırıyor, kalbi ve ruhu hayata yükselme yollarını gösteriyor gibi davranıyorsunuz. Fakat kendiniz bir bataklık içindesiniz, bir zift içindesiniz. Demelisiniz ki, ben galiba Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an okurlar böyle, hakkı hakikati seslendirirler ama din gırtlaklarından aşağıya inmez. Kendini o kategoride müteala etmelisin. Ben öyle birisiyim. Benim yerimde o kürsüler imkanı bir başkalarının eline geçseydi, Allah'ın izni inayetiyle insanları adeta Müslümanlık adına çıldırtacak hale getirirlerdi. Allah'ın izni inayetiyle diyoruz. Ama bir başkaları bu konumda olan birine öyle bakmamalı. O da suizan olur. Her şahıs kendine öyle bakmalı. İmamlar, müftüler, vaizler, Diyanet İşleri Başkanları kendilerine bakarken şöyle bakmalılar. Buyuruyor ki Hazreti Ruhu Seyyidül Enam Kitabül Fiten vel Melahide. Hadis kitaplarında farklı farklı olsa bile onları hepsini bir araya getiren muhaddisler de olmuş. Fitneler ve bir yönüyle dahiyeler, belalar, musibetler çağı demek bir şey oluyor. O çağda fitneler böyle adeta çağlayanlar gibi diyor. Ölen niye öldüğünü bilmiyor, öldüren niye öldürdüğünü bilmiyor. Karalıya niye karaladığını bilmiyor, karalanan neden karalandığını bilmiyor. İftira eden iftiranın iftira olduğunu bilmiyor, iftira edilen neden iftira ediyor onu bilmiyor. Ne kadar mesavi varsa hepsi bağışlayın halk ifadesiyle diyeceğim, gırla gidiyor ama fakat eden, eyleyen bunların farkında değil. Böyle bir çağ. Şimdi böyle bir çağ yaşıyorsak şu anda, imamlar, vaizler, müftüler, halkı irşada kendisine adamış, hatta gazeteleriyle, mecmualarıyla, internetleriyle, tweetleriyle halkın gözünü açmaya kendisine adamış gibi görünen insanlar demeliler ki, galiba hafizanallah biz şu kategoride mütalaa edilecek insanlardanız demeliler. Horasan taylasanlarından 70 bin tane insan kesretten kinaye. 70 bin tane demesi 100 bin de olabilir. Bu Arap dilinde 70 bin tane kesretten kinaye. 70 bin tane insan taylasanlı, yani sarıklı, marıklı, cübbeli, halkı irşat konumunda olan insanlar, Süfyan'a tabi olacak, arkasından sürüklenecekler. Yığın yığın, sürü gibi sürüklenecekler. Aman Allah korusun, biz onlardan olmayalım demelidirler. Böyle düşünmüyorlarsa bence havanda su dövüyorlar demektir. Boşluğa yelken açmışlar demektir. Bir yönüyle pusulasız bir gemiyle rotası denizin dibinde bir seyahata çıkmış gibi demektir. Ama biz onlara öyle bakmamalıyız. Galiba bunlar o 70 bin tane deccalın arkasına takılmış, bir yönüyle radyoaktif tesiriyle hala bir yönüyle o tesir altında müteessir öyle giden insanlar, onlar kendilerini öyle görmeliler. Görmüyorlarsa bu bir nakisenin ifadesidir. Fakat siz de onlara öyle bakıyorsanız o da size ait bir nakisedir. Siz hüsnü zannın gereği öyle bakmayacaksınız. İnşallah bunlar istikamet içindedir diyeceksiniz. Fakat onlar da kendilerine bakarken kendilerini yerden yere vuracaklar, vurmalıdırlar. İnsan kendini dabbağın deriyi yerden yere vurduğu gibi vurmuyorsa şayet, feleğin ve kaderin çarkları bir gün onu mutlaka yerden yere vurur. İdareciler demelidirler ki, milleti idare edenler demelidirler ki, vallahi yaptığımız şeylerde irtikaplar yapıyoruz, ihtilaslar yapıyoruz, rüşvetler yapıyoruz, haram yiyoruz. Kendi geleceğimizi, mutluluk üzerine mutluluk, daha derin mutluluk, daha derin mutluluk, bütün himmetimiz hep dünyaya sarf ediyor ve dolayısıyla milletin dünya kadar hukukuna tecavüz ediyoruz. Acaba biz Yezid miyiz, Haccacı zalim miyiz, Amnofis miyiz, Ramses miyiz, İbn-i Şems miyiz, Nemrut miyiz demeliler. Allah korusun, Allah bizi bir İslam'ı zeminde, bir Müslüman ortamda, Müslüman anne babadan dünyaya gelmeye muvaffak kıldı. Zemin o türlü şeylere müsait değildi. Ama galiba biz kaydık esasen, o zeminden kaydık. Dolayısıyla da şu anda o kaymanın risklerini yaşıyoruz. Onlar da, idareciler de kendilerine öyle bakmalıdırlar. Öyle bakmadıkları zaman kendi nakiselerini, densizliklerini ortaya koymuş olurlar. Ama siz onlara öyle bakmamalısınız. Onlara Yezid dememelisiniz, Haccaç dememelisiniz, Amnofis dememelisiniz. Hazreti Musa'nın muasırı Firavun'a Mehmet Akif sefahatında Amnofis dediği için belli bir kaynağa dayalı, ben de öyle diyorum. Ramses dememelisiniz. İbn-i Şems, o da firavunlardan birisi, dememelisiniz. Evet, herkes böylece gerçek kendi konumu neyse, kendi sağlam mülahazalarıyla o konuma göre durumunu belirlemeli, ben şuyum demeli. Herkes kendine öyle bakmalı. Fertten aileye, aileden en küçük toplum birimlerine, ondan en büyük toplum birimlerine kadar herkes mülahazalarını bu şekilde, Akif ifadesiyle bardağı taşıracak şekilde lebriz ederse Allah'ın izni inayetiyle, bir yönüyle yanlışlıkların önü kesilmiş olur. Yoksa fizanallah biz yanlış yapmayız. Başkaları yanlışlarını bile doğru görme gibi hatalarına girerler. Problemler bir sarmal halinde bir ülkeyi, bir bölgeyi, bir camiayı böyle kıskacı içine aldığı zaman, sarmalı içine aldığı zaman bile Efendim no problem derler. Yok sıfır problem derler. Zero problem derler. Hafizanallah. Bunlar gaflete gömülüp çevresini görememenin, körlüğün, sağırlığın, kalpsizliğin, hissizliğin, bağışlayın, densizliğin ifadesidir. Evet, olan bir kısım mesavi varsa, onu kendilerinden bilmiyorlarsa, hatta yağmur yağmadığı zaman bile, madem kocaman bir ülkenin üstündesiniz, onu kendi günahlarınıza terettüp etmiş bir ceza olarak bilmiyorsanız, basiretsizsiniz demektir, idraksızsınız demektir, kalpsizsiniz demektir. Yağmur yağmadığı zaman, kuraklık ortalığı bastığı zaman, Müslümanlar orada kıtlık yaşadıkları zaman, arkasındaki Mevlası Hazreti Ömer'in başını yere koyup ağladığını, Allah'ım benim yüzümden ümmeti Muhammed'i mahvetme, yağmur yağmıyorsa benim yüzümden yağmıyor dediğini hatırlıyoruz. Siyer öyle ifade ediyor. Meseleye böyle bakmıyorsanız miyop bakıyorsunuz demektir. Körsünüz demektir. Fert planında da bu böyle, cemaat planında da böyle, devlet planında da böyle, aile planında da böyle. Bir köye yağmur yağmıyorsa, kıtlık varsa şayet orada muhtar, imam, oradaki ileri gelenler kendilerinden bilmelidirler. Bir nahiyedeki müdürüyle bilmem nesiyle, imamıyla, vaiziyle kendilerinden bilmelidirler. Bir şehirdeki valisiyle, vali muavinleriyle, hakimiyle, savcısıyla, emniyet teşkilatıyla kendilerinden bilmelidirler. Bir devlet de şayet bir yerde şöyle böyle bir soma yaşanıyorsa, bir moma yaşanıyorsa, bir kama yaşanıyorsa, bir kıtlık varsa, bir kahat varsa, bir yağmursuzluk varsa şayet onlar da kendilerinden bilmelidirler. Kendilerinden bilmedikleri takdirde zavallılar kendilerini bilmiyorlar demektir. Kusur ve günahlarımızı, hatalarımızı, mesavimizi nazari itibara alarak arınmaya gidiyorsak arınırız. Fakat bizde öyle bir şey yok. Tertemiziz, pirü pakız, maşallah var. Göklerdeki melekler bize imreniyorlar. Doğru. Bazen o gökteki melekler insana imrenmişlerdir. Hazreti Mevlana'nın ifade buyurduğu gibi, bazen melekler yerdeki insanların nezaket ve nezahetine imrenirler. Bazen de şeytanlar yaptıkları şeylerden tiksinti duyarlar. Durum tiksinti duyulacak şekildeyse bence onu görmek lazım. Onu görmemek körlüğün ta kendisidir. Haçtan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada meseleyi ufukta götüren, kalbi ve ruhu hayat seviyesinde götürenler için diyor ki haçtan döndükleri zaman annesinden doğmuş gibi olur. Pirupak, günahsız. Bir çocuk masumiyeti içinde yeniden hayata açılmış olur diyor. Belki herkes o niyetle yapmalı, ölü olmanın peşinde olmalı, onu takip etmeli, perspektifi ona almalı ve Allah'tan ölü olmasını dilemeli. Fakat bir diğer taraftan da demeli ki ben kim, o kim? Ben kim anadan doğmuş gibi pirupak olmak kim falan demeli yani. Yani bir taraftan meselenin en mükemmel icrasına, edasına talip olmalı. Bir diğer taraftan da ben bu işi yine yüzüme gözüme bulaştırdım demeli. Yani o mesele bir taraftan negatif yanıyla teyit etmeli, desteklemeli. Bir taraftan da pozitif yanıyla âlâların âlâsına himmetini âli tutarak talip olmalı. Dun himmet olmamalı. Evliya gibi, asfiya gibi, ebrar gibi, mukarrebin gibi o meseleyi en kamil manada yerine getirmeye çalışmalı. Fakat en kamil manada yerine getirdiği zaman bile ayakları yerden kesilmiş, uçuyor adeta. Uçuyor gibi olduğu zaman bile demeli ki, galiba bu bile bir istidraç, Cenab-ı Hakk'ın beni bir imtihanı demeli. İşte bu iki şey çok önemlidir. Cenab-ı Hak o mülahazayı bizlere lütfeylesin. Bizlere var olmayı lütfettiği gibi, canlı olmayı lütfettiği gibi, insan olmayı lütfettiği gibi, insanı mümin olmayı lütfettiği gibi, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'a ümmet olmayı lütfettiği gibi, dinin bir yönüyle boyunduruğun din adına boyunduruğun yere konduğu dönemde yeniden Efendimizin kardeşlerim dediği potansiyel olarak öyle bir cemaat içinde şimdi potansiyel inşallah razı edilerek Hakikaten de öyle olunabilir, onun kardeşleri olunabilir. Öyle bir kardeşi olma payesiyle Cenab-ı Hak en azından potansiyel kardeş olma payesiyle serfiraz kıldığından dolayı ona binlerce hamdü sena olsun.
Yani birinci haccınızla ikinci, üçüncü haçlar arasında ister gidiş ister duruş açısından münazır farklılığı hissettiniz mi acaba?
Evet, birincisinde çok farklı yani Cenab-ı Hak lütfetti. Gençtim de tabii. Yani 68 olunca, evet, Cenab-ı Hak lütfetmişti, her gün, hilaf olmasın, 6 dersem hilaf olabilir de yani 5'ten az umre yapmadım hatırlamıyorum. Tabii ne haddime benim de, fakat hani burada çoban armağanı çam sakızı diye Efendimiz'e, Ebu Bekir Efendimiz'e, Ömer Efendimiz'e, Osman Efendimiz'e, Ali Efendimiz'e, Hazreti Pir-i Mugan'a, onun has, saffı evveli teşkil eden talebelerine, dedeme, neneme, hepsine, tabii diğerlerini bilmiyorum da, ben gerçekten gününü valide, rahmetlik valide, ufka açık bir kadındı. Ben rahmetlik dedeme umre yaptığım zaman da, bana demişti ki haç dönüşünde, dedeni Şamil Ağa'yı bulutlar arasında böyle uçuyor gördüm. Ben de orada, Safa veya Merve tepesinde adeta böyle kanatlanır gibi oldum. Farkında değilim. Çünkü çok abid bir zattı. Bazen ben 5-6 yaşında yanında namaza dururdum. Hanın peykesinde namaz kılardı. Bilmiyorum 50 rekat mı 100 rekat mı namaz kılardı. Sonra ben uyur düşermişim de sabah kaldırırlar. O namaz kılıyor öyle bir zat. Makamı cennet olsun. Evet, öyle o gençlik olduğundan dolayı tabii orada yine kendi ufuk darlığım içinde kendime göre çok derince duydum, kendime göre yani. Ama başkaları o meseleyi çok daha derin duymuş olabilir. Beni aşar o mesele. Daha sonra bir kere birine vekaleten gittim. O ilk defa gittiğimde Diyanet göndermişti bizi. İlk defa vazifeli olarak Diyanet mensubu biz gittik. Bir kıtmir, bir Eskişehir müftüsü Ahmet Bey, hala hayatta Konyalı, bir de vefat etti mi bilmiyorum, Denizli müftüsü İbrahim Değirmenci. Evet, onun isterseniz bir kurasını da anlatarak dinlendireyim sizi. Bu şeylere, 5. sınıflara, 5 mi 6 mı, bizim Abdullah Aymaz hocalarımız onlar. Hatta İki tane de onların içinde ikinci sınıftan insan vardı. Bir Turgutlulu İbrahim Çalışkan Bey, şimdi Ankara İlahiyat'ta profesör, bir de İbrahim Kafi Dönmez. Onlar ikinci sınıfta olmasına rağmen üstün kabiliyeti olduğundan dolayı 5. sınıfta fıkıh derslerine fakir giriyordum. Bilmiyorum ki haç bahsi miydi, neydi? Orada arkadaşlardan bir tanesi, belki İbrahim Bey, belki de İbrahim Kafi Dönmez Bey bana, hocam hiç gitmeyi düşünmedin mi? Ben fakir yani, maaşım bana yetmiyor yani, aldığım 450 lira. Günde bir öğün, iki öğün yemek ancak bununla, haramı el açmamak için, hatta böyle dünyaya karışmamayı bile biraz o mülazaya bağladım. Çoluk çocuğuma ben şüpheli şey yedirtemem dedim. Öyle bana dokundu ki, dersi yarıda kestim. Hemen müdür odasına çıktım, masanın başına oturdum, ağlayarak. Çünkü o güne kadar hacca giden birini bilince dostlardan bir name yazıyordum. Resul-i Ekrem'e selam, muvacaheden bunu lütfen içeriye atın. Ne olur, ben bakılmaya layık liyakat olan bir insan değilim ama kıtmiri köpeği bana da bir baksın. Hep böyle defaatla hacca gidenlere hep bir name tutuşturdum eline. Öyle deyince de çok dikkatime dokundu. Çıktım odamda ağlıyorum. Bir aralık zannediyorum bir iki saat sonra mı ne kadar sonra. Lütfü Doğan Bey Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Yaşar Hoca da yardımcısıydı. Dediler ki Lütfü Doğan Bey seni arıyor. Aldım buyurun hocam dedim. Diyanet İşleri Başkanı. Fethullah Efendi dedi. Özür dilerim ben efendi falan değilim. Bu sene hacca vazifeli olarak insan göndermek istiyoruz. Bir İbrahim Bey'i Ahmet Baltacı Bey bir de seni düşündük dedi. Allah Allah dedim. Demek ki bazen böyle bir iç ızdırabı, ızdırar hali öyle öyle keskin bir şey ki hemen anında sanki o duaya icabet edilmiş gibi bir şey oluyor. Nasıl yapacağımı bilemedim, şaşırdım böyle. Ankara'ya çağırdılar, gittik. Bize orada kullanacağımız şeyler bilmiyorum. 4000 mark mı verdiler, ne kadar verdiler unuttum, geçmiş zaman yani 68 bu. Yani başından böyle sürprizlerle esasen bezenmiş, bir dantela gibi örülmüş bir haçtı. Orada geçen o sergüzeşti de bir yönüyle kendine ait bir derinlik içinde geçti. İkinci kez birinin yerine bir arkadaşımızın annesinin yerine kendi de vardı. Beni tevkil etti. Buna malum ihcaç deniyor veya hac anil gayr deniyor. Gittim. Üçüncü kez de nasıl bir imkan olduysa oraya gidecek kadar 86 yılında o yeni böyle benim aranmam kaldırılmıştı. Makamı cennet olsun, firdevs olsun Turgut Özal'ın ağırlığını, bakanların ağırlığını koymasıyla kaldırılmıştı. Fakat kaldırılır kaldırmaz yine bir kısım işgüzarlar bizim Mehmet Hoca Diyarbakır'da makamı cennet olsun bildiğiniz evliyadan bir zattı Mehmet Hoca. Hafife almayın yani. Kendi müşahedelerim de var o mevzuda. Diyarbakır'da bir şey oldu neyse ki onları yakaladılar. Beni de meselenin içinde müteali ettiklerinden dolayı yeniden hakkımda tahdit konuyordu. Türkiye'den ayrılalım dedik yani. Bir miktar ayrılalım bakalım belki soğuturuz bu şeyi. İşte 86'da da öyle gittik. O zaman gittiğimde buradaki bazı arkadaşlarımız da vardı. O zaman da evet böyle yerlerimizi çok rahat şey yaptılar. Hem Mekke-i Mükerreme'de mahrus çok mazbut bir insan. Onların paralarının üzerinde Cenab-ı Hakk'ın ismi olduğundan dolayı ihtiyaç yerine girerken cüzdanını çıkarıp birine verdiğine şahit olmuştum. Hiçbir şey almadan bize Mekke'de yer hazırladı. Bayağı böyle rahat içinde yatıp kalkacağımız ev. Sonra Mina'da yer hazırladı bize aynen. Ondan sonra Arafat'ta çadır kurdu. Hatta fakire de özel hususi bir çadır kurmuş. Arkadaşlar bir çadırda ben orada kendime göre ibadet edeyim diye hususi bir çadır kurmuş. Böyle kadir şinas bir insan, boyumuza aşkın teveccühlerde bulunmuş. Orada fakat hacı öyle yapma işin doğrusu oradayken de döndükten sonra da o türlü o kadar değildir bu bana layık bu bende bana bu lütfili ihsan nedendir? Beni rahatsız etti o teveccühler filan. Daha sonra ben onu hiç saydım, o hacı hiç saydım. Bir arkadaşa dedim ki sonradan, benim yerime git, o hacımı benim kaza et dedim. Evet, o arkadaş da burada belki içinizde olabilir. Evet. Dolayısıyla da o son ikisinde ben o birincisindeki bir orijinalite esasen, sürprizler yumağı adeta, o duyduğum, hissettiğim şeyleri işte o dar havsalamla benim, dar gönlümle, cismaniyet hayatına bağlılığımla ne kadar duymuşsam ama diğerlerine nispeten o oldukça derindi, çok farklıydı. Belki işte o zaman gariplik de vardı yani. Arafat'a çıkarken rahmetli Hacı Kemal ben onsuz hiç gitmedim. O da beni hiç bırakmadı. Gözleri yaşlı bir insandı. O defa ben kayboldum. Halkın içinde sadece Hazreti Üstad'ın seccadesi vardı yanımda. Hali o bizim şeyde vardır, müzede vardır. O seccadeyi yanımda taşıyorum. Bir de 3-5 kuruş param var. Orada Arafat'a öyle çıktım. Öyle çıkma da çok iyi oldu yani. Tek başıma böyle gariplik yaşadım orada. Sabahtan akşama kadar orada o mübarek zeminde dolaştım. Bazen Cebeli Rahmet'e çıktım. Orada Cevşen'i okumaya çalıştım. Aşağıya indim. Namaza geldim. O namazdaki o cemaatin o daracık mescidi öyle gördüm ben yani. Yani işte bundan biraz büyük yani. Bunun ikisi kadar ama. Fakat sonra dışarıya cemaatten evvel çıktım baktım. 1 milyon insan sanki boşaldı gibi yani. Bunları o zaman gördüm böyle. Sonra Müzdelife'de de yine o gurbeti yaşadım. Cenab-ı Hak ayrı şeyler lütfetti orada. Birisi Samsunlu, O da benim gibi garip düşmüş böyle. Fakat çok korkuyor, gurbetten çok ürperiyor. Yanına sokuldum, harami hırsız mırsız diye herhalde bir endişe duydu az, yanıma sokulmak istemedi. Zamanla böyle gönlüne girerek onu ben refakat edeceğimi söyledim. Zamanla inandı bana, Müzdelife'ye geldiğimizde inandı, zavallı. Bir taraftan kaybolmuş olmanın heyecanını yaşayarak yorulmuş. Bir taraftan da yaya gittiğinden dolayı yorulmuş. Müzdelife'de bilmiyorum, o seccadeyi serdim de altına, sen istirahat et, ben başında dururum dedim filan. Evet, ona o zata böyle yardım etme imkanını verdi. Ondan sonra Müzdelife'de sabah namazı kılınıyor, malum öyle ayrılıyor, esas sünnet o. Şimdi bazılar hemen erkenden ayrılıyor. Vaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınlar ve çoluk çocuğa erken ayrılma ruhsatını vermiş bildiğiniz gibi. Orada ben de öyle tek başıma, hatta bu da aklıma böyle parça parça geldiği için arz ediyorum. Birisinin elinde bir kırba vardı. Ben de abdestimi yenileyeyim dedim. Dedim o kırbayı bana verir misin? Vermiyorum dedi. Ben de sonra bilmiyorum herhalde aradım buldum, böyle 5-10 kuruş verdim, bir kırba aldım. Onunla abdest aldım. Tabii bunlarla biraz gurbet yaşadım. Sonra baktım ki öyle garip, 5-10 tane insan bir yerde garip. Sabah namazına hazırlanıyorlar. Ben de hemen koştum yanlarına gittim. Ya onların içinde müezzinlik yapan veya imam. Bana hemen bir seccade serdi. Hayret ettim yani, işte ben zavallı birisiyim. Arkalarında durdum, namaz kıldım. Hayatımda o kadar lezzetli, o kadar derin bir namaz kılmadım yani. Zannediyorum bunlar da gurbetin varidatı yani. Yalnızlığın orada. Sonra o arkadaşımı, Samsun'da arkadaşımı aldım, elinden tuttum. Tam Mina'ya doğru gelirken baktık Samsun kafilesi geliyor. Ha işte dedim, git şimdi sen Samsun kafilesine katıl dedim. Allah'ın öyle bir lütfu oldu. Mina öyle, Müzdelife öyle, Arafat öyle. Sonra döndük. Ne olacak, geldik Kabe'ye, arkadaşlarımızla buluştuk.